gerçekten. Dolayısıyla adımız bile uygulamak için.
Hayatın Sesleri. Hoş geldiniz Başkent'e sevgili dinleyenlerimiz. Başladı Hayatın Sesleri, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında yine birlikteyiz. Programı sizler için Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere Recep Özdem ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek bugün de birlikte olacağımızı hatırlatmak istiyorum. Evet, sizleri de bekliyoruz programımıza. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlardan ulaşabileceğinizi biliyorsunuz Hayatın Sesleri'ne program boyunca. Elektronik posta adresimiz ise şöyle: hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'dan da yine Hayatın Sesleri olarak bizlere ulaşmanız mümkün dedikten sonra şimdi ilk müziğimizi dinliyoruz hep birlikte.
Alımdan bir bilet çıktı, filmin adı al yazmalı. Gören var mı diye baktım, yoktu. Filmin sonu çok zordu. Kimse görmez dedin usulca, yoktun bırakamadım bulunca. Yağmur başladı halimi sorarken, iyiyim dedim, yalan söyledim. Hatırlar mısın geniş ferah meydanları, savaşsız ve sakin akşamları? Kafesteki bülbülleri, yamuk kesilmiş kahkülleri, göğe baktıran balkonları. Hiç unutmadım dedim ıslık, gülümsedin ıslık çalarak. Hayal ettim bölüştüğümüzü bir ekmeği oturarak. El ele, diz dize ve göz göze bakışarak. Hiç ölüme dar, sonsuza kadar, sonsuza kadar. Çıkardım cebinden bileti, çekerken elimden elini. Vazgeçtim bana yetmez artık, kapadım o yara defterini. Ve işte böyledir küçük ayıp, kısa ayıp, yalan yanlış bir aşkın hikayesi. Ve işte böyledir küçük ayıp, kısa ayıp, yalan yanlış bir aşkın hikayesi. Herkes inandırır gölgesi. Sonsuza kadar, sonsuza kadar, sonsuza kadar, sonsuza kadar.
Türkiye'de saatlerimiz 15.09'u gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. Hemen stüdyo konuğumuzla tanıştıralım sizleri. Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Sayın Tayyip Kahyaoğlu bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Evet, bugün Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı gençlik merkezleri ve sosyal uyum projesiyle ilgili konuşacağız. Ama öncelikle bu gençlik merkezleri hakkında da birazcık bilgi verelim dinleyicilerimize. Gerçi daha önceki konuk oluşlarınızda vermiştik ama bir kez daha hatırlatalım lütfen.
Diğer programlarda biraz daha kamplar üzerinde durmuştuk. Gençlik merkezleri bizim bakanlığımızın çok önemli birimleri. Malum bakanlığımız yeni bir bakanlık. Yani 6 yıllık bir geçmişi var. İlk açıldığı zaman sayısı bir elin parmaklarıyla gösterilecek kadarken şu an 81 ilimizin tamamında ve toplamda ilçelerimizle birlikte 267 tane gençlik merkezimiz var. Gençlik merkezimiz ne? Hemen çok kısaca ben onları da bahsedeyim size. Şimdi gençlik merkezi dendiği zaman bir de bir takım bazı belediyelerin, bazı sivil toplum örgütlerinin bir takım yapılanmaların da gençlik merkezi var. Ama bizimki bakanlığımızın, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait bizzat devlet kuruluşu olarak oluşturulmuş gençlik merkezleri bunlar. Biz gençlik merkezlerimizde gençlerimizin, genç dediğimiz zaman bu normalde resmiyette 12 yaşı itibariyle biz alıyoruz ama hani 8-9 yaşında gelen küçük öğrencileri, genç kardeşlerimizi de genç saymak suretiyle onları da bu yapının içerisine dahil ediyoruz. Hatta bazen 35-40'lı yaşlı insanları da biz gençlik merkezlerine davet ediyoruz. Orada yaptığımız iş şu aslında.
Özellikle, ruhu genç.
Kesinlikle. Kendini genç hisseden herkesi oraya davet ediyoruz. Orada özellikle çocukların, gençlerin okul dışı vakitlerini faydalı bir şekilde değerlendirmelerine yönelik oluşturulmuş bir yer oralar. Orada çocukların ve gençlerin istedikleri ve pedagojik esaslara uygun olan pek çok faaliyeti biz gerçekleştiriyoruz tamamen ücretsiz olarak. Yani hem orada bir takım akademik çalışmalar yapılıyor. Örneğin işte matematik dersinde kendini iyi hissetmeyen ya da daha fazla geliştirmek isteyen çocuklara yönelik matematik, Türkçe, işte tarih, sosyal gibi bir takım dersler. Hatta üniversite sınavına ya da işte bu liseye geçiş sınavları ile ilgili gençlerin orada ders takviyesi yapacağı alanlarla ilgili dersler. Onun dışında el sanatları var, sportif faaliyetler var ve çok farklı branşlarda, farklı alanlarda var. Hem biz burada gençlerimize malzeme desteği takviyesinde bulunuyoruz. Hem ilgili öğretmenlerini Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız ortak çalışmalarla öğretmenleri ayarlamak suretiyle öğretmenleriyle onları bir araya getiriyoruz.
Kendileri mi müracaat ediyorlar yoksa öğretmenleri?
Küçük yaşlı olanlar tabii velileriyle geliyorlar. Ama diğer gençler kendileri geliyorlar ve ben sadece buraya üye olmak istiyorum demeleri yeterli. Oraya üye oldukları zaman oradaki faaliyetlerin tamamından ücretsiz olarak istifade ediyorlar.
Ne
yani
güzel.
Hem sportif hem sanatla ilgili. Şeyi biraz daha geri planda düşünüyoruz açıkçası. Yani akademik çalışmaya yönelik faaliyetleri. Ama bu tarz talepler de geldiğinde bunları da geri çevirmiyoruz. Yani bunları da değerlendirmeye alıyoruz. O bahsettiğimiz işte kursları, dersleri de gençlik merkezleri bünyesinde mutlaka açıyoruz.
Peki sosyal uyum projesi nedir?
Sosyal uyum projesine geçmeden bir şey daha söyleyeyim.
Lütfen buyurun.
Gençlik merkezlerimizde bizim çok özel bir de has odalarımız var. Bu ismi verdik özellikle. Tamamen Türk kültürüne ait motiflerle döşenmiş. Oradaki binanın, yapının artık durumuna göre en güzel odası. Kapıda girerken ayakkabıların çıkarıldığı, içeride sedirin ya da yer minderlerinin olduğu, şark köşesi diye tabir ettiğimiz. Tamamen böyle bir anlamda rahatlama, işte sohbet ortamının bulunduğu bir yer. Buraları da gençlik merkezlerimizin çok özel yerleri olarak düşünüyoruz. Ve burada gençlerle, çocuklarla çok güzel okuma halkaları gerçekleştiriyoruz. Yani çocuklarımız kitap okuyorlar. Kitap okuma alışkanlığını burada sağlıyorlar. Biraz da şu oluşsun istiyoruz. Yani çağımızda malum hepinizin bildiği gibi bir takım özellikle iletişimle ilgili, teknolojiyle ilgili, işte bilgisayarla, cep telefonuyla ilgili bir takım şeylerimiz var, sızlanmalarımız.
Evet.
Bunun bir anlamda önüne geçmek, biraz daha arka planda tutmak için bu tarz çalışmalarımız var.
Ne güzel. Şimdi umarız alışkanlık sağlanmış oluyordur
yavaş
sonrası
yavaş.
İçinde.
Yani birdenbire tabii ki maalesef önleyemiyoruz ama yavaş yavaş gerçekleştiriyoruz. Şimdi biz bunu bütün Türkiye'ye yaymak istiyoruz. Dediğim gibi 81 ilde var. Çoğu ilçemizde de var. Toplam 267'ye ulaştık. Tabii ne kadar çok yoğun buraları çalıştırabilirsek, gençlerimizi ne kadar çok buralarda görebilirsek kendimizi mutlu hissediyoruz ve başarımızı buna göre artırıyoruz. 1 milyon 750 bin üyemiz var şu anda. Bu rakamın daha da artmasını istiyoruz. Tabii ki biz bu çalışmaları yaparken, şimdi bahsettiğiniz soruya geleyim. Malum son 5-6 yıldır çok ciddi bir göç oldu ülkemize.
Evet.
Yoğun bir akış var özellikle Suriye'den, işte Irak'tan. Hatta en son geçenlerde işte Ahıska bölgesinden bir kısım yine göçmen yurttaşımız, vatandaşımız geldiler. Erzincan bölgesine yerleşti onlar da. Şimdi bununla ilgili tabii her kurum kendince bir şeyler yapmak zorunda. Yani ilk geldikleri zaman bu göçmenler işte bugün geldiler ama yarın dönecekler gibi bir düşünce vardı. Ama yıllar geçince devlet olarak bakıldı ki bu böyle değil. Yani hı hı. Bu gelen göçmenler burada kalıcı pozisyondalar. Kalıcı olduklarına göre o zaman ne yapılır? Bunlara yönelik nasıl çalışmalar yapılacak? Her kurum kendi alanı ile ilgili bir takım faaliyetler yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bunlara yönelik yaptığı işler var. Aile Bakanlığı'nın var, İçişleri Bakanlığı'nın var. Bizler de Gençlik Spor Bakanlığı olarak şöyle bir şey düşündük. Yani dedik ki bizim bu gençlik merkezlerimizi biz bu kardeşlerimize, bu oradan gelen insanlara da açalım. Onunla ilgili de bir proje başlatıldı 2 sene öncesinde. Bu Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, UNICEF de bu işin içerisinde. Onlar da katkı sağlıyorlar. Yani maddi anlamda onlar da bize bu işle ilgili destek olmaya çalışıyorlar. Biz bununla şunu amaçlıyoruz. Özellikle Suriye'den gelen yaşları işte genç olarak tabir edilen kesimdeki kızlı erkekli biz çocuklarımızın sosyal hayata daha iyi entegre olabilmeleri için özellikle Türkçeyi öğrenmelerine yönelik. Başta bunu yapmak üzere. Pek çok sanatsal ve sportif faaliyetlerle onların boş zamanlarını aynen bizim gençlerimizde olduğu gibi değerlendirsinler istiyoruz.
Peki ne kadar kişi yararlandı şimdiye kadar?
Şimdi bununla ilgili öncelikle tabii bir alan çalışması yapılması evet. gerekiyor. Biz bunu gerçekleştiriyoruz. Yani şu anda ilk başladığında 15 ilde başladı bu. Her ilde yok bu sosyal oyun projesi. Yani şu anda da bu yıl 25 ile çıkardık. Yani içlerinde Ankara'nın da olduğu, Aydın'ın da bulunduğu, nüfusun göç alma oranına göre tespit edilmiş hı hı. 25 ilde bu faaliyetler gerçekleştiriliyor,
yapılıyor. Peki neler var proje 250 kapsamında?
250 binin üzerinde şu an genç buralardan istifade etti.
Evet.
Şimdi aynen şeyde olduğu gibi, bizim normal gençlik merkezlerimizde yapılan faaliyetlerde olduğu gibi, sosyal kültürel faaliyetler kapsamında işte futbol turnuvalarından tutun, diğer işte sinema izleme, işte kardeşlik üzerine daha ziyade temalarını oluşturduğumuz işte filmler, tiyatrolar, izlemeler, kültür gezileri. Yani onları özellikle kendi bulundukları yörelere yakın yerlerde bir takım şehirleri, işte turistik yerleri göstermek adına. Yani açıkçası şunu yapmak istiyoruz. Bu insanlar buraya bir şekilde geldiler. Yani bu belki ayrı bir konu. Hani sosyolojik bir konu. Gelindi evet. gelinmedi. Savaş Allah kimseye vermesin. Zor bir şey. Ama işin özünde şu var, biz gerçekten farklı bir milletiz. Yani Türk milleti olarak dünya üzerinde her zaman böyle mazlumlara el uzatan, darda kalmış insanlara yardımcı olan, asla ırk, din, dil, etnik yapı gözetmeksizin sıkıntıda kalmış herkese destek olan bir milletiz. Bu konuda da üzerimize düşen ne olur diyerek bu işin içine girdik ve bunu yaparken de biz bakanlık olarak tamamen sosyalleşmelerine yönelik, yani onları rehabilite etmeye, rahatlatmaya yönelik bir takım faaliyetler yapalım istiyoruz. Hı hı. Onları mesela ve bu faaliyetleri yaparken şunu vurgulamak istiyorum. Birlikte yani Türk gençleriyle birlikte her faaliyetin içerisine katıyoruz onları. Yani
onları sadece, kaynaştırıyorsunuz evet, kaynaştırma. Aynı zamanda.
Örneğin Kilis'te. Evet. Çok ciddi anlamda bir Suriyeli göçmen nüfusu var orada biliyorsunuz. Bu yapılan faaliyette sadece işte Suriyeli 100 tane genci alıp şuraya götürdük. İşte bir çocuk ıslah evini ziyaret ettik şeklinde değil. Yani hı-hı. 50 tane Suriyeli genç, onun yanında 50 tane Türk genç. İşte bir sinemaya gidiliyor. Birlikte alınıyor bu çocuklar, bu gençler. Sosyal uyum kampları gerçekleştiriyoruz. Mesela bu kampları da aynı şekilde ortaklaşa, tamamen kaynaştırma esasıyla. Hı hı. Ve burada da olabildiğince o gençlere kendi kültürümüzü, kendi inanışlarımızı, kendi duygularımızı karşılıklı olarak verelim, hissettirelim diye düşünüyoruz.
Başarı oranı
başarı
nedir?
Oranı çok yüksek. Yani çok uyum ciddi faydası var.
Uyum sağlayabildiler mi? Gerçek
uyum ciddi anlamda.
Anlamda
sağlanıyor. Ben şöyle bir olay yaşadım. Bireysel olarak başımdan geçen bir şeyi sizlerle paylaşayım. Bu işin buyurun. Ne kadar önemli olduğunu gerçekten hissetmemiz adına. Bundan 4 yıl kadar önce bir ziyaret vesilesiyle Ürdün'e gittim. Ürdün'de oraya yerleşmiş, daha doğrusu orada yaşayan bir Türk vatandaşıyla görüştüğümüz zaman dedi ki, ya aslında 100 sene öncesinde bize ait olan bir topraktı burası dedi. Hı hı. Şimdi ben hiç o ana kadar öyle düşünmemiştim. Yani bugün Ürdün'ü öyle, işte Filistin'i öyle, Suriye'si öyle, işte İran bir kısmı öyle. Evet, yani 100 sene, 150 sene önce tamamen bizim coğrafyamızda, bizim topraklarımız altında bulunan yerler. Dolayısıyla hep şu söylenir mesela, Gaziantep'le Halep arasında çok ciddi bir benzerlik, yakınlık olduğu söylenir. Yine aynı şekilde Urfa ile işte Musul arasında olduğu söylenir falan. Dolayısıyla orada yaşayan vatandaşlar da, orada yaşayan insanların da büyük bir kısmı zaten bu coğrafyanın insanları. Evet. Aynı toprakların çocukları olduğumuz için uyum anlamında çok ciddi sorunlar olmuyor. Biz sadece devlet olarak şunu yapıyoruz, bakanlık olarak kendi adımıza. Yani darda kalmış, sıkıntıda kalmış olan insanlara el uzatıyoruz. Kimisi onlara dil öğretiyor, kimisi para vermek suretiyle, kimisi işte kıyafetini sağlamak suretiyle, işte TOKİ binalar yapmak suretiyle. Biz de özellikle gençleri işte tiyatroyla, kültürel etkinliklerle, resim yaptırarak, sinemaya götürerek, işte ne bileyim yaşlı ziyaretine götürmek suretiyle, futbol müsabakaları yapmak suretiyle, pek çok etkinliklerle, el sanatlarıyla, ebruyla, yani pek çok alanda onları sosyalleştirmek suretiyle bu projeyi burada gerçekleştiriyorsunuz.
Bir UNICEF ortaklığıyla değil
mi? Evet. Şimdi UNICEF de tabii Birleşmiş Milletleri de neticede ilgilendiren bir konu. Biz bu görüşü ilk defa dile getirdiğimiz zaman 3 sene öncesine dayanıyor. O zaman UNICEF tarafından da çok ciddi bir destek gördü. Bu işin yapılmasına yönelik maddi katkı sağladılar. İki yıllık bir projeydi bu. Geçtiğimiz Ağustos ayında neticelendi ve çok ciddi olumlu dönüşler söz konusu olduğu için tekrar 2 yıl yeniden uzatıldı. Şimdi 2018-2019'da bu süreç devam edecek ve 2 yıl daha, az önce bahsettiğim gibi, yani il sayısını da artırmak suretiyle 25 ile malumunuz çıkardık. Bu faaliyetleri artırarak sürdüreceğiz. Burada amacımız şu, hani olabildiğince tırnak içinde söylüyorum, haberlerde zaman zaman da mesela görüyoruz. Bu göçmenlerin hiçbir şeye katılmadan tamamen böyle kendilerine ait ve bir süre sonra da maalesef olumsuzluklara sebebiyet verecek bir takım davranışlardan uzak kalabilmeleri için bunları eğitmek suretiyle, bunlara dil öğretmek suretiyle, bir takım becerileri sağlamak suretiyle onları hayata kazandırmak, yeni bir hayata onları buluşmalarına vesile olmak amacıyla yapılmış bir faaliyet.
Evet, çok güzel. Umarız o anlamda faydalarını İnşallah. Da görürüz ve ilerleyen programlarda onları da konuşmak dileğiyle. Çok teşekkür edelim bunun için, ama yarın aynı zamanda Sarıkamış şehitlerinin de yıl dönümü, sizin Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bu konuda da bir anma değineyim. Programınız var herhalde.
Evet, malumunuz 103. yıl bu sene Sarıkamış şehitlerimizin. Orada çok ciddi bir trajedi maalesef yaşanmıştı. Evet. Biz de son 4-5 yıldır bakanlık olarak bununla ilgili faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Gençlerimizi oraya götürüyoruz. Eğitim Kültür Araştırma Genel Müdürlüğümüz var. Onların organizasyonunda gerçekleştiriliyor bu faaliyet. Binlerce gencimiz orada olacaklar Sayın Bakanımızın önderliğinde. Ve orada Sarıkamış şehitlerini soğuk havada orada bir yürüyüş tertip etmek suretiyle ve hafta boyunca 3 gün gerçekleşecek. Bugün başladı, pazar günü bitecek. Bir takım açılışlarla, toplantılarla, işte farklı etkinliklerle, yürüyüşlerle bir nebze olsun onları anmaya yönelik gerçekleştirdiğimiz bir faaliyet. Ben de yani inşallah orada olacağım. Büyük bir onurla, büyük bir şerefle o etkinliğe katılmış olacağız inşallah.
Evet. Tekrar biz de buradan analım ve size de çok teşekkür edelim.
Ben çok çalışmalarınızda teşekkür ederim. Çok
kolaylıklar, başarılar diliyoruz. Yayınlar, yine birlikte olmak dileğiyle. Sağ olun. Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Sayın Tayyip Kahyaoğlu Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuydu. Kendisine teşekkür ediyoruz.
Hangi rüzgar attı seni, niye döndün?
karıştı.
Gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz hayatın sesleri devam ediyor başkentten sevgili dinleyenlerimiz. Türk Edebiyatı'nın usta ismi Sait Faik Abasıyanık'ın hayatı, senaristliğini ve yönetmenliğini Onur Barış'ın üstlendiği Benden hikayesinde Sait Faik kendi hikayeleriyle belgesel olarak izleyiciyle buluşacak sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi bu konuyla ilgili bilgileri almak üzere telefon attığımızda yönetmen Sayın Onur Barış var. Hoş geldiniz hayatın seslerine.
Merhabalar Nilgün Hanım, hoş buldum. Öncelikle Türkiye kültür mirasında derin izleri bulunan Münir Özkul'un vefat haberini aldık bugün. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhu şad olsun. Herkese sevgiler, saygılar.
Teşekkür ediyoruz efendim, sağ olun. Evet, birazcık bize bu belgeselden söz eder misiniz? Neden, nasıl yola çıktınız belgeseli hazırlamak üzere?
Efendim, belgeseli 2013'te hazırlamaya başladım ben senaryosunu. Belgeselde yola çıkış amacım aslında Sait Faik'e duyduğum bir vefa borcu. Yani Sait Faik ülkemizde değerli edebi şahsiyetlerden bir tanesi olmakla birlikte bence yani edebiyatı halka indirip sıradan insanların ve hepimizin aslında ortak noktalarını yakalayıp bunları kaleme döken ve hepimize yaşama sevinci, birbirimizi kucaklama hadeti ruhiyesi sunan bir yazar. Yani o da bana bunları hissettirdikten sonra benim de yaşama izler bırakmam noktasında bir şeyler hissettim ben de bunun peşinden ve kendisine bir vefa borcu olarak bu projeyi hazırlamaya başladım.
Evet, sizin edebiyata ve sinemaya yönelmenizde önemli bir yeri var galiba, değil mi?
Kesinlikle yani Sait Faik gerçekten okuyan arkadaşlar bilirler, okumayanlar da yani bu film dışında muhakkak okuyup Sait Faik'i öğrensinler belgeselden ziyade. Yani insana evet bir yaşama iz bırakma arzusu sunabileceğini düşündüğüm bir edebi şahsiyet. Herkes de bu duyguyu uyandırabileceğini düşündüğüm. Hatta herkesin bir Sait Faik öyküsü vardır diye bir söz vardır Türk Edebiyatı'na yerleşmiş. Okudukça insanlar da bunu hissedecektir diye düşünüyorum ben.
Evet. Peki 2013'te kaleme aldım dediniz. Çekimler başladı değil mi 2017 itibariyle? Şu an hangi aşamada?
2013'te kaleme aldıktan sonra Kültür Bakanlığı'nın bana bu sene destek vermesiyle birlikte çekimlerimizi biz bitirdik. Bu sene 2 ay önce çekimler bitti. Şu an kurgu aşamasındayız. Yani yaklaşık bir 15-20 gün içerisinde filmin son küçük detaylarını da bitirip yayını hazır hale getireceğiz inşallah.
Evet. Şimdi o zaman birazcık da Sait Faik'ten söz edelim. Nelerini paylaşıyorsunuz belgeselde?
Şimdi şöyle, Sait Faik'le ilgili benim en çok sevdiğim tanımlama sorumlu avareyim der. Sait Faik için insanlar, onun döneminde yaşamış edebi şahsiyetler. Ben Sait Faik'in aslında hikayeleriyle kendini anlatmasını sağlamak amacıyla yola çıktım ve onun öyküleri eşliğinde biz ondan hem kendi yaşamını dinliyoruz, hem dönemi dinliyoruz, hem de dönemi dinlerken aslında dönemle bugün arasında ne kadar benzerlikler olduğunu, hem insan yapısı anlamında, hem bazı çeşitli duygu durumları anlamında bunları izleyiciye sunuyoruz. Yani Sait Faik canlandırmalar eşliğinde, oyuncu Merter arkadaşımız Sait Faik'i canlandırdı. Bu canlandırmalar eşliğinde bize kendisini anlatıyor. Bunun yanında da yaptığımız röportajlarda hep Sait Faik öykülerine konu olabilecek tarzda insanlarla görüşmeye çalıştık.
Kimlerle yani, röportajlar yaptınız?
Öncelikle dönemi çok iyi bildiği için ve Sait Faik'le yakın bir ahbaplık ilişkisi de olduğu için Ara Güler'le konuştuk. Önce ondan hem dönemi dinledik hem Sait Faik'i dinledik. Kendisi çok değerli paylaşımlarda bulundu. Sait Faik'in ilk öyküsünü yazdığı Bursa Erkek Lisesi'nin bugünkü edebiyat öğretmeniyle konuştuk. O da Nevin Hanım da bize çok değerli bilgiler verdi. Bunun dışında Selçuk Özarmağan diye emekli bir doktorumuz var. Bugüne kadar Sait Faik'le ilgili okuduğum en önemli yazılardan bir tanesini kaleme almıştı kendisi. Onunla görüştük. Vefa'da Sait Faik'in çocukluğunun bir döneminin geçtiği İstanbul Vefa'da vefalı bir arkadaşla konuştuk. Çocukluğu orada geçen. Yani biz mümkün olduğunca Sait Faik'in böyle sıradan insanlarla olan, hani hayatın içindeki insanlarla olan iletişimi kuvvetlidir ya, o insanlardan dinlemek istedik birazcık onu mümkün olduğunca.
Evet. Peki ne zaman izleyiciyle buluşacak, tam olarak bir tarih verebiliyor muyuz?
Şu an netleşen tek tarihimiz 11 Mayıs Kadıköy Baba Sahne'de İstanbul'da bir gösterim olacak. Sait Faik'in ölüm yıl dönümü 11 Mayıs. Orada bir Sait Faik anması çerçevesinde bizim film de gösterilecek. Ama onun dışındaki bilgileri Instagram hesabımızdan, filmin Instagram hesabından meraklı dinleyicilerimiz oradan ulaşabilirler. Daha erken bir gösterim olma ihtimali de var.
Evet. Peki Sait Faik'i genç oyuncu Mert Er canlandırıyor dediniz. Başka kimler yer alıyor belgeselde? Örneğin yönetmenliğini siz mi yapıyorsunuz yoksa?
Senaristliği ve yönetmenliği bana ait filmin. Onun dışında Özgür Özdural isimli bir dublaj sanatçımız Sait Faik'e ses verdi. Hikmet Merdan arkadaşımız görüntü yönetmenliğini yaptı. Ali Osman arkadaşımız, Ali Osman Çınar müziklerimizi besteledi. İbrahim Can sanat yönetmenliğini yaptı. Bu şekilde yani biz aslında Merve Azade Barış eşim olur kendisi. O da yardımcı yönetmenliğini yaptı projenin. Hı hı. Bu şekilde bir 8 kişilik bir ekiple hep beraber yola çıktık ve yaklaşık 2 ay içerisinde çekimleri sonlandırıp artık filmin kurgu aşaması da sona gelmiş durumda.
Evet. 2013 yılında başladı ve 2018 yılında izleyiciyle buluşacak. Çok uzun soluklu bir çalışma olmuş ama yaşama kattığı değer bakımından da bakıldığında Sait Faik'in tüm bunlara layık olduğunu, hak ettiğini söylemek de mümkün herhalde değil mi Sayın Onur Barış?
Kesinlikle Nilgün Hanım. Yani şöyle düşünebiliriz en nihayetinde yani Sait Faik gerçekten İstanbul'un böyle sembolik karakterlerinden biriydi yaşadığı dönemde. Yani Beyoğlu'na çıktığında herkes onu tanırdı. Yani böyle sıradan bildiğimiz o yazar portresinin dışında bir karakterdi. Ve Sait Faik'in en böyle kötü karakter, yani kötü demeyeyim de, yani en olumsuz taraflarını işlerken bile bir insanın hep sevgiyle yaklaşır, hep güzellikle yaklaşır. Ve benim ondan öğrendiğim bir kavram vardır, hüsnü niyet. Yani yaşama, insanlara, doğaya güzel bakmak, doğayı sevmek, doğayı sevmek devamında insanı sevmeyi getiriyor. Çünkü insan doğanın bir parçası. Bütün bunlarla birlikte bize sunmuş olduğu çok güzel bir perspektif var. O yüzden ben çok memnunum yani böyle bir iş yaptığım için.
Ne güzel. Biz de sizi kutluyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar diliyoruz. Umarız Sait Faik'in, hatta sizin de bu anlamda yaptığınız, yaşama kattığınız değerle ilgili bizim doğaya verdiğimiz zarar, hayvanlara verdiğimiz zararı da birazcık insanlar bu yönde görerek telafi etmeye çalışabilirler diyelim. Ve size çok teşekkür edelim yine birlikte olmak dileğiyle. Sağ olun.
Ben teşekkür ederim Nilgün Hanım. Vakit ayırdığınız için çok sağ olun. İyi çalışmalar, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, senarist, yönetmen Sayın Onur Barış telefon hattımızdaydı. Kendisine teşekkür ediyoruz.
Gece açar akşam sefaları, ölüme benzer güne uçar bütün pervaneler, ateşe giderken ne şahaneler. Dönerek acıyla aşkla şu alemi, yana yana raks eder divaneler. Bir varmış bir yokmuş dünya masalmış. Her yolcudan bu handa olsa da gidip kaftanına gizini arar saadetin dünyalılar. Günaha yakın dururken bir yanları, ne kadar hazin hüzünlü sevdalılar. Işığa uçar bütün pervaneler, ateşe giderken ne şahaneler. Dönerek acıyla aşkla şu alemi, yana yana raks eder divaneler.
Bunun adı dinlemekle çıkar tadı.
Duyduğunuz bu jingle'la sevgili dinleyenlerimiz, artık her hafta Cuma günü Masal Başlıyor köşemiz olacak. Konuğumuz Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü yüksek lisans öğrencisi, aynı zamanda masal anlatıcısı sevgili Berfin Sılakepes bizlerle birlikte olacak. Merhabalar,
merhabalar,
hoş geldin.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, bundan böyle bir yıl boyunca bugün dinleyicilerimizle birlikte olacağız.
Evet.
Ve o Anadolu'muzun Türk kültüründe yer alan en önemli masallarını dinleyicilerimizle paylaşmayı sürdüreceğiz ama bugün şöyle bir giriş yapalım dedik. Masalların kültürümüzdeki yerinden söz edelim dedik. Çünkü bir varmış bir yokmuş diye başlar ve masal dinlemeden büyümüş hiç kimse yoktur herhalde kültürümüzde, değil mi?
Evet, haklısın.
Çok önemli.
Gerçekliği masallara katan ve bizi kendi dünyasına alan bir söz söylediniz. Masalların başlangıç sözü bir varmış, bir yokmuş. Bu söz bana doğumu ve ölümü hatırlatır. Masalların içindeki gerçekliği en başından bize söyler aslında. Hı hı. Zaten neye inandığımız masallarda açık bir biçimde gösterilir. Biz de program boyunca her cuma bir aksilik olmadığı takdirde birlikte Türk kültürünü, inançlarını, geleneğini, göreneğini, tüm bunları yansıtan bize ait masalları paylaşacağız. Bir masal demek bir milletin özü demek.
Evet.
Evet. Peki somut olmayan kültürel mirasların içinde yer alan masalların, değerli hazinelerin sadece çocuklar için algısı doğru mudur? Değildir. Bu noktada da şöyle bir şey paylaşmak istiyorum. Şimdi eskiden insanlar çölde yolculuk yaparlarken uyumamak için birbirlerine hikayeler anlatırlardı. Ve yetişkinlerin anlattığı hikayeler çocuklara uygun değildi. Ve zaman geçtikten sonra bu masallardan etkilenen çocuklar olduğu için Grimm kardeşler masalları değiştirmişlerdir. Yani hiçbir şu anda bildiğimiz masal orijinal halinde günümüze gelmemiştir.
Peki, ne gibi değişikliklere uğramış acaba?
İçerik olarak Grimm kardeşler örneğin kırmızı başlıklı kızı kemik yapısını bozmadan bazı yapısal taşlarıyla oynayarak günümüze getirmişlerdir. Peki bu noktada biz neredeyiz? Şimdi Pamuk Prenses masalına çok benzeyen bir masalımız var.
Evet.
Nardanya Hanım ve Kırk Haramiler.
Evet.
Pertevin Aili Borat'a 1970'li yıllarda Kars'ta derlemiş bu masalı. Yani bir Anadolu masalı. Fakat Pamuk Prenses'le olan benzerliğine rağmeyen ülkemizde pek bilinmeyen
bir masal. Biz hala Pamuk Prenses'i biliriz.
Evet, veya Kül Kedisi masalına benzeyen Küllü Fatma masalı, Parmak Çocuğa benzeyen Nohut Oğlan masalı ve nice Anadolu masal kahramanlarımız mevcut. Fakat bu noktada sesimizi belki duyuramamışız. Yine aynı noktaya değinecek olursak Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi'nde bir masal odamız var.
Ve orada sen de masal anlatıyorsun.
Evet, ben de anlatıyorum. Yine Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilim Bölümü öğrencilerimizden de masal anlatmaya başlayan gençlerimiz var.
Peki kimler geliyor oraya? İlgi nasıl?
İlgi oldukça yoğun. Ve inanıyorum ki oraya gelenler çoğaldıkça bu sesimizi duyuracağız, yani buna inanıyorum. Yetişkinler için ayrı oluyor, çocuklar için ayrı oluyor. Genellikle hafta içleri okul gruplarını ağırlıyoruz. Amacımız bu Anadolu masallarını anlatmak. İşte bu noktada da yine birlikteyiz. Program boyunca Anadolu masallarını hem karşılaştırmalı dinleyeceğiz hem anlatacağız diye düşünüyorum.
Bir yıl boyunca Anadolu masallarıyla birlikte olacağız. Hem de karşılaştırmalı dediniz. Şimdi çocuklara çok büyülü bir dünya sunuyor. Hikayelerle de tabii ki büyüklere. Zihinsel gelişimine katkısı olduğu gibi terbiye edici özelliği de var aslında masalların, değil mi?
Evet, sevgili Berfin. Şimdi hikayeciden hikayeciye değişen yorumlar da var. Bir hikayeyi anlatırken her hikayeci kendinden bir şey katarak anlatır. Fakat burada ortak bir şey var. Yorumlar farklı olsa da verilmek istenen mesaj bellidir. Hı hı. Yani zaten masallarda da öyle hep iyiler kazanır ve kötüler kaybeder. Örneğin Keloğlan masalı halkımızın artık masalı olmuş bir durumda. Keloğlan halktan biridir ve genelde durumu iyi değildir. Ama zekası sayesinde hep o sarayın içine girebilen bir kahramandır. Hı hı. Buradan da düşünecek olursak bu işte halkın yarattığı bir kahramandır. Yani masallarda ayrım yoktur. Kötüler her zaman cezasını bulur. Yalnız şundan yana değilim. Bir masal anlattıktan sonra çocuklara hadi bakalım buradan çıkaracağımız ders nedir diye sormak yerine çocuğun onu kendi kendine idrak etmesi, bunu yaparsam bu başıma gelir demesi, bu bilinçle büyümesi daha sağlıklı diye düşünüyorum.
Evet, kesinlikle. Aslında Anadolu'muza baktığımızda çok zengin bir kaynağımız olduğunu görüyoruz, evet, bu, evet, anlamda, değil mi?
Evet.
Çok eğitici, öğretici masallarımız,
evet,
var.
Evet, evet. Yine program boyunca İgnaz Kunoş'un masalları, derlemiş olduğu masallardan paylaşacağız. Perterin Aili Boratav'dan paylaşacağız. Nice değerli isimlerin derlemiş olduğu masalları anlatacağız.
Ne güzel. Peki şimdi Türk Edebiyatı'nın sözlü kültürümüzden gelen bu masallar kitap halinde de aslında yer alıyor,
evet,
değil mi?
Evet, kitap halinde de yer alıyor. Şimdi okulla beraber bir projemizde ilerleyen süreçte bu Anadolu masallarını da çocuklar için ayrıca sunmayı planlıyoruz. Yani daha eğlenceli kitaplarla belki o şekilde dönüştürülebilir. Hı-hı. Çünkü bir yerden bu Anadolu masallarının kahramanlarının isimlerini bir şekilde duyurması gerekiyor.
Evet. Şimdi peki birazcık da yine Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi'ndeki masal odasına dönelim. Her gün açık mıdır masal,
evet,
odası?
Evet, sadece pazartesi, hı-hı, günleri kapalıyız müze olarak. Onun dışında her gün açık. Hafta sonları genelde etkinliklerimiz oluyor.
Ne gibi etkinlikler var?
Küçükler geliyor. Örneğin aşıklar geliyor bazen. Atışmalar yapıyorlar. Büyük küçük herkes katılabiliyor. Ya da bez bebek atölyesi. Bunun gibi çeşitli aydanaya, o ay ne önemliyse, işte Hıdrellez kutlamaları, Çiğdem şenlikleri, geleneği, göreneği aktif kılmak adına orada devamlı faaliyet.
Evet.
Halindeyiz.
Peki masallar ve hikayeler ne şekilde?
Orada da tekerlemeye oldukça önem veriyoruz. Hem çocuklar için hem büyükler için. Çocuklar için de biliyorsunuz ki onların dili açısından, zihinsel, evet, anlamda ya da onlara tekerleme söyletiyoruz önce. Daha sonra masala başlıyoruz. Programdan önce de yine masal odasındaydım mesela. Bir okul grubu vardı. Onlara Tulpar masalını paylaştım. Tulpar'ı, evet, duymamışlar. Uçan attır kültürümüzde. Fakat Pegasus, Unicorn, Pony gibi isimlerle şu anda çocuklar biliyor
biliyorlar,
maalesef.
Evet.
Ama bugün gelen işte 40 kişilik bir gruptan, evet, Tulpar'ı artık 40 kişi daha biliyor sevinciyle. Evet. Masal odasından ayrılıyoruz.
Ne güzel, ne hoş. Bugün buradan da özellikle yurt dışında yaşayan dinleyicilerimize de işte bunlardan örnekler sunacağız. Onların da belki unuttukları, belki bilmedikleri pek çok şeyle tanışacaklar, değil mi, Anadolu masallarıyla,
evet, evet,
tanışırken?
Evet, öyle olacak. Arada renk katmak adına başka kültürlerden de yine masallar paylaşacağız tabii ki de.
Sonra onları karşılaştıracağız belki de birbirleriyle. Evet. Yine tekerlemelerimiz de olacak, değil mi?
Evet, evet, masala başlamadan önce yine tekerlemeleri de söyleyeceğiz. Umarım dinleyenler de radyo başında bize eşlik ederler tekerleme sırasında. Neye inandığımız masallarda açık bir biçimde gösterilir demiştik. Küçük bir şey paylaşmak istiyorum.
Lütfen.
Bundan 6 ay öncesinde Uganda'ya gitmiştim. Büyüdüm çocuk oldum diye bir ekiple. Orada çocuklar için Turug adında bir masal yazmıştım. Ve belki de o gün gerçekten anladım masalların neden bu kadar önemli olduğunu. Bir yetimhaneye gittik. Çocukların ilk kez bir kitabı oldu o gün. Sadece önemli insanların çocuklarının, evet, olabiliyormuş. Orada masalı anlattık. Dilimiz döndüğünce ortak bir dilde anlatmaya çalıştım. Ve aradan biraz zaman geçti. İkincisine ben gidemedim. Ekipten birileri gitti. O Turugan'ın şarkısını söylemeye başlamışlar. Yani
hoş.
Demek ki hayaller bir yerde kapı açıyor ve çocukların bir yerde mutlu ediyor, yani mutlu,
elbette,
edebilecek bir unsur.
Şimdi masal yazdığın bir masalı paylaştım dedin. Aynı zamanda masal da yazıyorsun.
Evet.
Ne güzel. Peki neye göre yazıyorsun? Yaşadığın olaylardan, hı-hı, mı, yoksa ortamda bulunanlardan mı? Evet.
Evet, ben programın başında da söylemiş olduğum gibi Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi mezunuyum. Hı hı. Orada Anadolu masalları derslerini aldık. Hı hı. Orada tabii ki de öğrettiler masallar nasıl yazılacak diye, ama bu masalları yazarken örneğin Turuga'yı, Turuga kimsesiz bir kurbağaydı. Yani çocukların kendilerini benimseyebileceği bir kahramandı. Hı hı. Ama biz orada bulunduk ve kurbağa artık yalnız değildi. çocuklar bunu, bu mesajı aldıktan sonra kendilerini yalnız hissetmediler. Kahramanlarla özdeşmelerini sağlayacak şekilde yazıyorum. Bu noktada dediğim gibi aldığımız dersler, eğitimler de önemli oldu. Judith Malika Liberman'dan da 8 ay boyunca hikaye anlatma üzerine bir eğitim aldık. Bu evet. Şekilde.
Zaten konuşurken de hikaye anlatır gibi konuşuyorsun. Çok keyifli olacak mutlaka. Masal başlıyor köşemiz bundan sonra seninle sevgili Berfin.
Teşekkür
Peki, ederim. Peki özellikle bu bölümü seçmende bir neden var mı altında yatan?
Var. Benim annemin bir sözü vardır. Hep der ki sen benim bölümümü okuyorsun der. Hep böyle otantik giysiler giyer. Öyledir o. Geçmişimde yörüktüm der mesela, bize dalga geçer güler. ve masalları da küçüklüğümden beri otururdum. Parkta arkadaşlarıma bir şeyler anlatırdım böyle. Uydururdum o an. Gülerdik, eğlenirdik. Bazen korkuturdum, özür dilerdim.
Ne yapacağın belliymiş
evet,
aslında.
Evet, o zamandan belliymiş.
Ne güzel. O zaman bundan böyle her hafta masal başlıyor köşemizde. Evet. Seninle birlikte olacağız. O güzel sesinden masalları dinleyecekler dinleyicilerimiz ve öylece sonlandıracağız haftayı hayatın evet. Seslerine. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yine birlikte olacağız sevgili Berfin Sılakepes. Bugün için teşekkür
evet,
ediyoruz.
Evet, tekrar görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Sevgili dinleyenlerimiz, masal anlatıcısı, aynı zamanda Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü yüksek lisans öğrencisi sevgili Berfin Sılakepes bizlerle birlikteydi. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine. Ve haftaya birlikte olacağız köşemizde diyoruz. Evet, bugünlük bu haftalık bu kadar diyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Ve bir müzikle veda etmek istiyoruz bizler sizlere. Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar hazırladılar birlikteliğimizi. Sevgili Recep Özlem yayınımızı sizlere ulaştırdı ve ben Nilgün Doruk sundum. Pazartesi günü 15 haberleri sonrasında siz sevgili dinleyenlerimizi yine başkente bekliyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın, iyi hafta sonları.
Uçurumdan düşmek gibi tekinsiz seni sevmek, sanki yanımdasın gibi elini tutacakken kaybolur suretin, çok uzakta sesin. Hatırlatır kendini. Acılarımı da büyüttüm, sardım yaralarımı da. Bir sensiz olmadım. Herkese taştan duvar, sen beni hırpala. Ah diğer yarım. Acılarımı da büyüttüm, sardım yaralarımı da. Sardım yaraları.
Hayatın Sesleri.